Ayrım 25, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 274. Kandillerin titreyen ışıkları yataklarla, dolaplarla, cihazlarla, damacanalarla, un çuvallarıyla dolu yeraltı sığınağını aydınlatamıyordu. Duvarlar boyunca dizilmiş sıralarda, yataklarda, sandıkların üstünde insanlar oturuyordu. Boğucu havada bir konuşma uğultusu vardı. Spiridonov bardaklara, maşrapalara, tencere kapaklarına alkol dolduruyordu. Bir sessizlik oldu. Herkes onu özel, apayrı bir bakışla izliyordu. Bu bakış derin ve ciddiydi. Bu bakışta kaygı yoktu. Bir tek adalete duyulan inanç vardı. Krimov oturanların yüzlerine bakarak burada olmak Grekov'un hoşuna giderdi. Baksana içki de veriyorlar diye geçirdi içinden. Fakat Grekov artık içeceği kadarını içip bitirmişti. Bundan sonra bu dünyada içecek bir şey kalmamıştı. Spiridonov elinde bardakla ayağa kalktı ve Krimov her şeyi bozacak, Piryahin'inki gibi bir konuşma patlatacak diye düşündü. Ama Stepan Fyodorovich bardakla havada 8 rakamı çizdi ve ''Ne yapalım çocuklar, içmek gerekiyor, bayramınızı kutlarım.'' dedi. Bardakları tokuşturdular, teneke maşrapaları tokuşturdular, inilder gibi sesler çıkardılar, başlarını salladılar. Buradaki insanlar çok çeşitliydi. Savaştan önce devlet onları farklı konutlara yerleştirmişti. Bir masanın başında buluşmamışlardı. Birbirlerinin omzuna pat pat vurmamışlar. ''Yo, sen beni dinle, bak sana ne diyeceğim.'' dememişlerdi. Ama burada üzerinde yıkık bir elektrik santralının olduğu ve yangının devam ettiği yerin altında sade, basit bir arkadaşlık, uğruna yaşamını vermekten çekinmeyecek kadar güzel bir arkadaşlık doğmuştu. Gece bekçisi olan kır saçlı yaşlı adam devrimden önce Stalingrad'ın Charitsin diye adlandırıldığı zamanlarda Fransız fabrikasından delikanlıların pek sevdikleri eski bir şarkıyı söylemeye başladı. İliklere işleyen ince bir şekilde söylüyordu. Sesi gençti ve gençlik zamanlarının sesi ona da yabancı geldiğinden kendi kendisini kafayı bulmuş yabancı birini dinler gibi alaycı bir şaşkınlıkla dinliyordu. İkinci siyah saçlı yaşlı adam ciddi bir şekilde kaşlarını çatmış, aşk ve aşk acısını anlatan şarkıyı dinliyordu. Doğrusu şarkı dinlemek güzeldi. Müdürü, sahra ekmek fırınından bir arabacıyı, gece bekçisini birleştiren, Kalmuk Rus ve Gürcüyü insanca kaynaştıran büyüleyici ve müthiş bir andı. Siyah saçlı yaşlı adam ise bekçi aşk şarkısını bitirir bitirmez, zaten çatık olan kaşlarını daha da çok çattı ve detone bir sesle ağır ağır, ''Vazgeçelim eski dünyadan, silkeleyelim ayaklarımızdan küllerini onun.'' diye bir şarkı söylemeye başladı. MK parti örgütleyicisi kahkahalarla gülüyor, başını iki yana sallıyordu. Spiridonov da kahkahalarla gülüyor ve başını iki yana sallıyordu. Krimov da gülümsedi ve Spiridonov'a ''İhtiyar bir zamanlar menşevikmiş galiba ha?'' diye sordu. Spiridonov, Andreyev'le ilgili her şeyi biliyordu ve elbette her şeyi Krimov'a anlatabilirdi. Ama Nikolayev'in onu işiteceğinden korktu. Basit arkadaşlık duygusu bir an çekip gitti ve Spiridonov şarkıyı kesip ''Pavel Andreyevich, bu o operadan değil.'' diye bağırdı. Andreyev hemen sustu, baktı sonra ''Aa, ben de ondan sanıyordum.'' dedi. Gürcü bekçi Krimov'a derisi yüzülmüş elini gösterdi. ''Arkadaşım Seryoja Vorobyev'i toprağın altından çıkarırken oldu.'' Bekçinin kara gözlerinde bir ışık yanıp söndü ve zor soluk alarak ilikleri işleyen bir sesle ''Onu, Seryoja'yı kardeşimden daha çok severdim.'' dedi. Kır saçlı gece bekçisi ise hafiften sarhoş olup ter içinde kalmış, MK parti örgütleyicisi Nikolayev'e takılıyordu. ''Ya sen en iyisi bana kulak ver, Makuladze. Seryoja Vorobyev'i kendi kardeşinden daha çok sevdiğini söylüyor. Rica ederim. Biliyor musun ben antrasit ocağında çalışıyordum. Patronum beni nasıl sever sayardı. Benimle birlikte içki içerdi, ona şarkı söylerdim. bana açıkça basit bir madenci olsan da sen benim kardeşim yerindesin derdi. Sohbet ederdik, birlikte yemek yerdik. Gürcü müydü diye sordu Nikolayev. Bana ne senin Gürcünden, Bay Voskrarski. Bütün maden ocaklarının sahibiydi. Bana nasıl saygı gösterdiğini anlıyor musun? 1 milyonluk sermayesi vardı. İşte öyle bir adamdı, anladın mı? Nikolayev Klimov'la göz göze geldi. İkisi de göz kırptılar ve başlarını salladılar. Tamam, tamam dedi Nikolayev. İşte size bir gerçek. 100 yıl yaşa, 100 yıl öğren. Alay edildiğini anlamayan yaşlı adam öğren dedi. Tuhaf bir geceydi. Gecenin geç bir zamanında insanlar gitmeye başladıklarında Spiridonov Klimov'a şöyle dedi. Nikolay, kaputuna bakınma, bırakma, bu gece bende kalacaksın. Acele etmeden neyi nereye, battaniyeyi, muşamba yağmurluğu nereye koyacağını iyice düşünerek Klimov'a yatak hazırladı. Klimov yeraltı sığınağından dışarı çıktı. Karanlıkta dikilip sallanan alevlere baktı, tekrar aşağı indi. Spiridonov ise hala ona yatak hazırlamakla meşguldü. Klimov çizmelerini çıkardığı sırada Spiridonov nasıl, rahat mı diye sordu. Klimov'un başını okşadı, iyilik dolu güzel bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yukarıda yanan ateş nedense Klimov'un aklına 1924 yılının bir Ocak gecesi Ohotni Riyad'da Lenin gömüldüğü sırada yanan ateşleri getirdi. Gece yeraltı sığınağında kalanların hepsi galiba uyumuştu, zifiri karanlıktı. Klimov gözleri açık, karanlığı fark etmeden yatıyor, düşünüyor, düşünüyor, anımsıyordu. O sırada kuvvetli bir ayaz vardı. Strasny Manastırı'nın kubbelerinin üstünde karanlık bir kış göğü, kafalarında kulaklıklı şapkaları, miğferler, sırtlarında kaputlar ve deri gocuklarla yüzlerce insan Strasnaya meydanı bir anda binlerce hükümet bildirisinden beyaza kesmişti. Lenin'in naaşı Gorki'den demiryolu istasyonuna kadar köylü kızağı da getirilmişti. Kızağın tahtaları çıtır diyor, atlar gürültüyle soluk alıp veriyordu. Tabutun ardından gri bir atkıyla sarılmış yuvarlak kürk şapkası başında Krupskaya, Lenin'in kız kardeşleri Anna ve Maria, dostları Gorki köyünden köylüler yürüyorlardı. Kültür emekçileri, köy doktorları, tarım uzmanları da ebedi istirahate böyle uğurlanırlar. Gorki'de ortalık sessizdi. Hollanda sobalarının çinisi parlıyordu. Beyaz yazlık pike yayılmış kar yolunun yanında etiketli küçük şişelerin durduğu küçük bir dolap vardı. İlaç kokuyordu. Boş odaya doktor önlüklü yaşlıca bir kadın girdi. Alışkanlıkla parmaklarının ucuna basarak yürüdü. Kadın yatağın yanından geçerken sandalyenin üstünden sicimi ve sicime bağlı gazete parçasını aldı ve koltukta uyuyan genç kedi alışkın olduğu oyuncağın ışırtısını duyar duymaz başını hızla kaldırdı, boş yatağa baktı ve esneyerek tekrar yattı. Tabutun arkasından yürüyen akrabalar ve yakın arkadaşlar gideni anımsıyorlardı. Kız kardeşler sarı saçlı bir oğlan çocuğunu anımsıyorlardı. Zor bir kişiliği vardı. Zaman zaman alaycı, acımasızlık derecesinde titiz olurdu. Ama iyiydi. Annesini, kız kardeşlerini, erkek kardeşlerini severdi. Karısı anımsıyordu. Zürih'te çömelmiş ev sahibi Tilly'nin küçük torunuyla konuşuyor. Ev sahibi Volodya'yı güldüren İsviçre aksanıyla ''Sizin çocuk sahibi olmanız gerek'' demişti. O çömeldiği yerden hemen Nadejda Konstantinovna'ya kurnaz kurnaz bakmıştı. Dinamo adlı fabrikadan işçiler Gorki'ye gelmişti. Volodya onları karşılamaya çıkmış, durumunu unutmuş, konuşmak istemiş, acı sesler çıkarmış ve elini sallamıştı. İşçiler de çevresinde dikilmişler ve onun ağlayışına bakarak ağlamışlardı. Ve ölümden önceki bu ürkek, dokunaklı bakış sanki bir çocuğun annesine bakışı gibiydi. Uzaktan istasyon binaları görünüyordu. Uzun bacalı bir lokomotif karların ortasında daha da kara görünüyordu. Yüce Lenin'in kızağın ardından yürüyen, soğuktan sakalları kırağı tutmuş siyasi dostları, Rykov, Kamenev, Buharin, uzun kaputlu ayaklarında yumuşak konşlu çizmeler olan esmer, çiçek bozuğu yüzlü adama arada bir dalgın dalgın bakıyorlardı. Kafkasyalı'nın üniformasına bakışlarında her zamanki küçümseyen alaycılık vardı. Stalin düşünceli biri olsaydı Yüce Lenin'in akrabalarının ve en yakın dostlarının toplandıkları Gorki'ye gelmemesi gerekirdi. Sadece onun Lenin'in mirasçısı olacağının, onların hepsini uzaklaştıracağının, hatta karısını bile Lenin'in mirasından yoksun bırakacağının farkında değillerdi. Lenin'ci gerçek onlarda, yani Buharin, Rykov, Zinoviev'de değildi. Troçki'de de değildi, yanılmışlardı. İşlerinden hiçbiri Lenin'in davasının sürdürücüsü olmadı. Ama Lenin'in davasının Stalin'in davası olacağını Lenin de son günlerine dek bilmiyor ve anlamıyordu. Rusya'nın, Avrupa'nın, Asya'nın, insanlığın yazgısını belirlemiş bir insanın cansız bedeninin gıcırdayan tahta bir kızakla taşınmasının üstünden neredeyse 20 yıl geçti. Krimov'un düşünceleri ısrarla o zamana uzanıyordu. 1924 yılının soğuk Ocak günleri, gece ateşlerinin çıtırtısı, Kremlin'in buz kesmiş duvarları, gözyaşlarına boğulmuş yüz binlerce insan, fabrika sirenlerinin yürek parçalayan sesi, ahşap bir sehpanın üstünden emekçi insanlara söylev veren Yevdokimov'un gür sesi, tabutu çarçabuk yapılan mozoleye taşıyan insanların oluşturduğu kalabalık aklına geliyordu. Krimov Birlikler Evi'nin halılarla kaplı merdivenlerinden çıkıyor, siyah ve kırmızı kurdelelerle örtülmüş aynaların yanından geçiyordu. Çam kokan ılık hava yaz müziğiyle doluydu. Salona girerken tribünde Somorni'da, Staraya Ploşçat'ta görmeye alışkın olduğu insanların eğik başlarını gördü. Daha sonra yine burada Birlikler Evi'nde bu eğik başları 1937'de bir kez daha gördü. Ve suçlananlar Vişinski'nin çınlayan gaddar sesini dinlerken kızağın ardından nasıl yürüdüklerini, Lenin'in tabutunun başında nasıl durduklarını herhalde anımsıyorlardı ve yas müziği kulaklarında çınlıyordu. Stalingrad elektrik santralında bir bayram günü durup dururken bu Ocak günlerini neden düşünmeye başlamıştı? Lenin'le birlikte Bolşevik Parti'yi kuran onlarca insan provokatör, yabancı istihbarat kuruluşlarının paralı ajanı ve bozguncu durumuna düşmüştü. Ancak bir tek kişi parti içinde hiçbir zaman merkezi bir konumda bulunmamış, kuramcı olarak tanınmayan bir adam parti davasının kurtarıcısı, gerçeğin taşıyıcısı olarak görünmüştü. Bu insanlar neden itiraflarda bulunmuşlardı? En iyisi bunları düşünmemekti. Ama bu gece Krimov tam da bu konuları düşünüyordu. Onlar neden itiraf ediyorlar? Peki ben neden susuyorum? Susuyorum diye düşünüyordu Krimov. Çünkü Buhari'nin bozguncu katil provokatör olduğundan kuşkuluyum diyecek gücü bulamıyorum. Oysa oylamada elimi kaldırmıştım. Ondan sonra da imzamı attım. Daha sonra ise bir konuşma yaptım, bir makale yazdım. Heyecanım bana da samimi geliyordu. Peki o sırada neredeydi benim kuşkularım, şaşkınlığım? Bu nedir? Yoksa iki bilinçli bir adam mıyım? Ya da her biri kendisine ait, diğerininkiyle benzeşmeyen, bilince sahip iki farklı adam mıyım? Nasıl anlamalı? Ama bu her zaman her yerde, sadece bende değil, çok farklı insanlarda olan bir şey. Greco pek çok insanda üstü örtülü olarak hissedilen bir şeyi, örtünün altındayken Krimov'u rahatsız eden, ilgisini çeken, zaman zaman da cezbeden şeyi söylemişti. Ama bu üstü örtülü şey söylenir söylenmez, Krimov öfke ve düşmanlık duymuş, Greco'vu kovmak, tepelemek istemişti. Gerekseydi hiç duraksamadan Greco'vu vururdu. Ama işte Piryahin, bürokratik, soğuk, memur sözcükleriyle konuşuyordu. Planın gerçekleşme oranından, ürün teslimlerinden, yükümlülüklerden, devletin adıyla söz ediyordu. Bu tür memurca ruhsuz konuşmalar, bu konuşmaları yapan memur ve ruhsuz insanlar Krimov'a her zaman yabancı gelmiş, hoşuna gitmemişti. Ama bu insanlarla uygun adım yürüyordu. Onlar en eski yoldaşlarıydı onun. Lenin'in davası, Stalin'in davası bu insanlarda devlette simgesini bulmuştu. Krimov bu davanın başarısı ve gücü uğruna hiç duraksamadan canını vermeye hazırdı. İşte yaşlı Bolşevik Mostovoskoy, devrimci namusundan emin olduğu insanları bir kez bile savunup arka çıkmadı. Sustu. Neden sustu? Krimov'un bir zamanlar ders verdiği gazetecilik kurslarında dinleyici olan sevimli, dürüst delikanlı Koloskov. Koloskov köyden geldikten sonra Krimov'a kolektifleştirmeden bölgedeki evlerini ya da bahçelerini beğendikleri insanları, kendi kişisel düşmanlarını kulak listelerine dahil eden alçaklardan söz ediyordu. Köydeki açlıktan tüm tağılın nasıl önüne geçilmez bir insafsızlıkla son tanesine dek toplandığını anlatmıştı. Yaşlı karısının ve torununun hayatını kurtarmak için ölen yaşlı bir köylüyü anlatmaya başlamış, ağlamıştı. Krimov kısa bir süre sonra Duvar gazetesinde Koloskov'un tahılı toprağa gömen, yeni filizlere karşı hayvanca nefret soluyan kulaklar üzerine bir yazısını okumuştu. Yaşlı köylüye içi yandığı için ağlayan Koloskov neden böyle bir yazı yazmıştı? Mostovoskoy neden susmuştu? Yoksa hepsi sadece korkaklık yüzünden mi? Krimov kim bilir kaç kez bir şey söylemişti. Ama içinde başka bir şey vardı. Ama konuştuğu ve yazdığı şeyleri aynen bu şekilde düşündüğünü sanıyordu. Ve düşündüğünü söylediğine inanıyordu. Bazen kendi kendine elinden bir şey gelmez. Devrim için böyle gerekiyor diyordu. Evet, evet. Krimov suçsuzluğundan emin olduğu dostlarını yeterince savunmuyordu. Bazen suskun kalıyor, bazen mırıldanıyor, bazen daha da kötü oluyordu. Susmuyor ve mırıldanmıyordu. Bazen onu parti komitesine, bölge komitesine, kent komitesine, bazen güvenlik organlarına çağırıyorlar. Tanıdığı insanlar parti üyeleri hakkında düşüncesini soruyorlardı. Dostlarına asla iftira atmıyordu. Hiç kimseyi zan altında bırakmıyordu. İhbar mektubu dilekçe yazmıyordu. Krimov dostlarını, Bolşevikleri iyi savunmuyordu. Zayıf kalıyordu. Açıklamalar yazıyordu. Peki ya Grekov? Grekov düşmandı. Krimov düşmanlara karşı hiçbir zaman efendice davranmazdı. Onlara karşı acımak nedir bilmezdi. Ama neden baskı gören yoldaşlarının aileleriyle ilişkisini kesiyordu? Evlerine gitmiyor, onlara telefon etmiyordu. Ama yine de baskı gören dostlarının akrabalarıyla yolda karşılaştığında asla öbür kaldırıma geçmiyor, selamlaşıyordu. Ama işte bir takım insanlar var. Bunlar genellikle yaşlı kadınlar, ev kadınları, parti üyesi olmayan küçük burjuvalar. Bunlar aracılığıyla kamplara paket gönderiliyor, kamplardan onların adreslerine mektuplar geliyor, nedense korkmuyor onlar. Bazen bu yaşlı kadınlar, ev işleri yapan kadınlar, cahil dadılar, dinsel kör inançlarla dolu bu insanlar, hapse atılmış babaların ve anaların geride kalan çocuklarını yanlarına alıyorlar, çocukları yetimhanelerde ve çocuk yuvalarında yaşamaktan kurtarıyorlar. Oysa parti üyeleri bu yetimlerden ateş gibi korkuyorlar. Bu yaşlı küçük burjuva kadınlar, teyzeler, cahil dadılar, yoksa Leninci Bolşevikler, Mostovoskoy ve Krimov'dan daha mı namuslu ve cesurlar? Ama neden, neden bu korku? Hem sadece korkaklık mı? İnsanlar korkuyu yenebilirler. Çocuklar karanlıkta doluşur, askerler savaşa gider, delikanlı bir ahım atar ve paraşütle uçuruma atlar. Oysa bu korku milyonlarca insan için farklı, ağır, aşılmaz bir korku bu. Moskova'nın kurşuni kış göğüne uğursuz, koyu kırmızı harflerle yazılmış bir korku. Devlet korkusu. Hayır, hayır, korku tek başına bu kadar büyük bir iş becerebilecek güçte değildir. Devrimci amaç ahlak adına ahlaktan uzaklaştırıyordu. Bugünün sofularını, muhbirlerini, iki yüzlülerini gelecek adına haklı çıkarıyordu. Halkın mutluluğu adına insanı neden suçsuzlar çukuruna itmek gerektiğini açıklıyordu. Bu güç anası babası kamplara düşmüş çocuklardan devrim adına yüz çevrilmesine izin veriyordu. Bu güç suçsuz kocası hakkında muhbirlik yapmayan kadının çocuklarından koparılmasını ve 10 yıllığına toplama kamplarına gönderilmesini devrimin hangi nedenle istediğini açıklıyordu. Devrimin gücü ölüm korkusuyla, işkence korkusuyla, uzak kampların soluğunu üzerinde hisseden insanların saran kasvetle işbirliğine girmişti. Bir zamanlar insanlar devrime doğru yürürken hapishanenin, kürek cezasının, evsiz barksız geçecek yılların ve cellat kütüğünün kendilerini beklediğini biliyorlardı. Kendine güvenin, bir büyük amaca güvenin bedelini devrimin şimdi zengin yiyecek karneleriyle, Kremlin'de verilen yemeklerle, halk komiserliklerine giden özel paketlerle, özel arabalarla, Varviha Sayfiye şehrinde tatillerle, yataklı vagonlarda yolculuklarla ödemesi en rahatsız edici, en belirsiz, en kötü şeydi. ''Uyumuyor musunuz Nikolay Grigoryevich?'' diye sordu Spiridonov karanlığın içinden. Krimov yanıtladı. ''Evet, neredeyse uykuya dalmak üzereyim.'' ''Neyse, affedersiniz, sizi rahatsız etmeyeyim.'' 25. ayının sonu, sayfa 283.